Ayrım 12. Tarih boyunca polis kışkırtmaları. Bernard Thomas. Sayfa 133. 4. kısım. Uygar toplum mu, polis toplumu mu? Polislerin varlığının hiçliğin sınırına indirilmiş bulunacağı ideal bir ortak yaşama topluluğu düşlenebilir. Çünkü gerçekten bir toplumda bir polislik görevinin gerekliliği, bir uzmanlar ordusunun varlığını zorunlu bir şekilde içermez. Aslında doğaya egemen olmak isteyen bir uygarlıkta toplumsal uyum doğal bir veri olabilir. O işlenir, korunur, sabırla daha iyileştirilir. Herkesin yerinin ve sorumluluklarının bilincine varmış olduğu anda polisin rolü çarkların dönmesi için vazgeçilmez bir damla yağınkine indirilmiş bulunabilir. Zorlamadan tamamlanması gereken ince verim. Kapıdan atılan şeytanın daima bacadan girme tehlikesi vardır. İyi küçük şeytanlar da yoktur. Nasıl oluyor da batılı müttefiklerin çoğu ne önleyici ve kuşkucu politik soruşturmacılardan ne de coplarla baskı yapanlardan vazgeçebiliyorlar? Niçin çağdaşlarımızdan birçoğu onlar olmazsa karma karışıklık olacağını söylemeye getirilmişlerdir? Çünkü onların varlığı toplumsal bir hastalığın belirtisidir. Dahası bir toplum içindeki tiranlığın derecesi, orada politik düzeni koruyup sürdürmek için vazgeçilmez olan polislerin sayısıyla ölçülebilir. Düpedüz sapıtmışlar bir yana, kusur, çoğunluğa başka bir düzeni zorla kabul ettirmek için var olanı devirme isteklisi bir azınlığındır. Oysa yenisi bu konuda sık sık söylendiği gibi belki daha beter olabilir. Göz yaşartıcı bombalar kullanılmasını gerekli kılanlar işte bu azınlıklardır. Çünkü genellikle isteklerine karşı olarak bu karışıklık çıkarıcılar ütopyanın yön değiştirmesiyle bizi totalitarizme götürme tehlikesini gösterirler. Kanıt kuvvetli gibi görünüyor. Bununla birlikte özgürlük adına özgürlükleri yanılmaz şekilde kısmaya, düzen adına düzensizlik yaratmaya, bazen de totalitarizmin korkusu adına totalitarizmi başa geçirmeye götürme sakıncası sunar. Bolşevizme karşı önceden korunmak için Detterding tarafından Nazizm bu şekilde yörünge üzerine fırlatılmıştır. Bu hiç de memnunluk verici olmadığından biraz daha önce düşünmek ya da daha çok polis kavramının birkaç anlama çekilebilmesi üzerine dönmek gerekir. Polisin birinci görevi batırmadan önce düzene koymaktır. Bu görüldü. Bu Yunanların politeia dedikleri ve ortak yaşamanın bütün görünüşlerini içine alan şeydir. Günümüzde nedir ki? İlk önce polis memurlarının, polis örgütünün bu işe geniş bir şekilde katıldığı gösterilebilir. İçişleri Bakanlığı'na bağlı bir düzenleştirme müdürlüğü, bir ekonomik polis ve vergi kaçakçılığını önleme müdürlüğü, daha birçok her biri bir alanda uzmanlaşmış servisler vardır. Modern yaşamın artan karmaşıklığı ek gözetleme postaları yaratmaya itmiştir. Bunlar sonunda asıl polisin memurlarından ya da aktif polisten ayırmak için statik ya da pasif polis diyeceğim ağın örgüleri arasında bizi sıkar. Varlığımızın bin bir görünüşü biz hala ondan sakınmaksızın böylece istila edilir. Örneğin sosyal güvenliğe üye olmak ve masraflarını ortaklaşa bölüşme zorunluluğu bir polis şeklidir. Çünkü ona boyun eğmezsem kanuna aykırı davranmış bulunurum. Öyleyse bunun için kurala uyduğumu gözetlemek için memurlar gerekir. Görevi gaz ya da elektrik tesisim, yürürlükteki ölçümlere uygun değilse ya da para ödememişsem, onları kullanmamı yasaklamak olan gaz ya da elektrik müfettişi, meydan bekçisi, demir yolu ya da metro kontrolörü gibi polis gücünden parçaları elinde bulundurmaktadır. Galyalı Asterix bu tedirgin edicilikleri bilmiyordu. Ormanın içinden topladığı basit şeylerle geçiriyor, kesip biriktirdiği odunlarla ısınıyordu. Orta çağın derebeyine bağlı kölelerine gelince, herkesin kullandığı fırının, değirmenin ve başka yükümlülüklerin örgütleri içinde tutulmuş bulunduğundan bizim bugün özgür olduğumuzu söylememizin aksine kimse özgürlük savında bulunmuyordu. Yaşamanın çalışmaya ayrılmış payı içinde gözetlenme sürüyordu. Ustabaşı, gözetmen, müfettiş, servis şefi, polislik görevinin değişik derecelerine katılırlar. Onlar beni azarlayabilir, cezalandırabilir. Bir gecikme için haklı kabul edilmeyen bir işe gelmeme ya da bir meslek hatası için işten çıkarabilirler. Baskı yapıcı görevlerini hiç gizlemezler bile. Bazı fabrikalarda küçük kadrolar gerçekten polislik görevi yaparlar. Bir çocuğun doğumuna dek polisle ilgili olmayan bir şey yoktur. Gözetleme topluluğun üyelerinin defteri üzerinde adının bulunması için onun varlığını belediyeye bildirmeye gittiğim gün başlar. Bu fırsatta polis otoritesinden bir parçacığına sahip olan nüfus memurunun kullandığı kanıt öyledir ki, yeni doğana Bakunin ya da Philodendron adını vermek istersem reddedecektir. Toplum tarafından geleceğin yurttaşının tanınması gösterişi olmaksızın bu küçük tören aslında sanıldığından daha önemlidir. Çünkü bunu yaptırmazsam çocuğum hiçbir zaman yasal varlığa sahip olmayacaktır. Bu şekilde bürokratik bir sapınç nedeniyle iç savaş sırasında arşivleri yok edilmiş bir İspanyol köyünde dünyaya gelmiş olmaktan ya da Almanların, Polonyalıların ya da Rusların egemenliği altına geçmiş bir Orta Avrupa ilinde o kötü zamanda doğmuş olma yüzünden yurttaşlık hakkından yoksun kalmış, kelimenin tam anlamıyla ölü yaşayanlar haline gelmiş kimseler her ülkede görülmüşlerdir. Kimliklerini polise doğrulama yeteneksizliğinden ömür boyu kuşkulu olarak her yerden kovulmuşlardır. Daha genel bir şekilde hepimiz biliyoruz, Fransa'da 10 yıldan beri otomasyonun ilerlemesi nedeniyle üretici olan hiçbir yeni iş yaratılmamıştır. Hallerin çoğunda statik polis görevine ilişkin bürolar, memurlukları söz konusudur. Öyle ki sosyologların dördüncü kesim dedikleri ne tarımla, ne sanayiyle, ne ticari, ne serbest meslekle ilgili olan şey büyüdükçe içimizden daha çok kişi hiç değilse yaşamalarının ufak bir parçasında az ya da çok bir polislik görevi yapmaktadır. O halde işte özel alanımızda hemşerilerimiz üzerinde zaten başkalarının da bizi uğratacağı otoriteyi etkili kılmak arzusuyla belki bilinçsiz olarak bir polis memurları çoğunluğu. Gelişmiş denilen modern uluslarda insanların arasındaki ilişkiler bundan düzelmiyorlar. Sıkı sıkıya gözetlenen özgürlük içinde yaşıyoruz. Bundan gizli ya da açık hoşnutsuzluklar ve sonuç olarak akıl alır bir düzeydeki homurdanmalarımızı korku ile sürdürmekle görevi üstün gözetmenleri, miğferli polisleri işe karıştırma gerekliliği doğuyor. Gerçekte herhangi bir ülkede işlerin ve insanların yönetimi, üretim çalışmaları ya da yaratma üzerine adım attığında bürokrasi etkinliğini yaydığı zaman her yerde toplum, polis toplumu halini alır ve bireyin özerkliği tehlike içinde bulunur. Bir mahkemenin sert bir kararıyla hapse atılmak en ağır şeydir. Duruşma olmaması, kendilerine mal edilmiş bir iktidar adına topluma zararlılığını yargılamak için bazı bireyler kategorisine bırakılmış yetki en kötüsüdür. İdari gözaltı, bu iki kelimeden birincisi, gösterişsiz olanı, bütün yolsuzluklara olanak sağlar, keyfiliği düzene bağlar aslında. Müstesna haller için yedekte tutulan bu sinsi silah sanıldığından daha tehdit edicidir. Kuşkuluların gözaltına alınmaları için bir yabancı devlet başkanının, Nixon'ın ya da Kosygin'in Fransa'da dolaşması yeter. Sahiden kargaşalıklar çıkarsa ne olur? Fakat özellikle görülmesi gereken şey, bürokratik olay onu durmadan genişletmezse bu tehlike hayli küçük olur. Çünkü doğu ya da batı vatandaşı olayım, her sefer adım ek bir yönetimin fiş kutusunu kabartmaya geldikçe bu esas olarak insanca bir halden çıkaran atsız, sorumsuz bürokrasi makinesinde benim üzerime biraz verdiğim güçtür. Bu biraz bağlandığım özgürlüğümdür. İsimlerin merkezde toplanmış kataloglarına getirilen her olgunlaşma, sabırsız sorumlulukla atsız dev bir toplumun yaratılmasına doğru yeni bir adımdır. Korkunç elektronik çok uluslu bellekler şu sıralarda hazırlanmaktadır. Bunlar gelişmiş ülkelerin bütün yurttaşları üzerine bütün bilgileri biriktirebileceklerdir. Fransa'da bile aynı yerde her birimizle ilgili bütün bilgilerin delinmiş fişler üzerinde stok edilmesinin temsil edebileceği olağanüstü korkutmanın gücü düşünülür mü? Vergilerimizi ödedik mi? Kanuna aykırı davrandık mı? Hak tanır, doğru, Tanrı'dan korkan ve kötülükten sakınan bir insan mıyız? Yahova'nın Eyüp üzerine dediği gibi bundan şunu anlamak gerekir. Devletten korkan ve politika kötülüğünden sakınan. Böylece her birimizin jestleri pratik bir şekilde kontrol edilmiş bulunur. İktidarda kalmak için her şeyi yapmaya hazır bir hükümet ekibinin elleri arasında aygıt korkunç bir etkililikte olacaktır. Fakat bu kötümser varsayımı kurmak gerekli bile değildir. Göz önüne alınan rejimin niteliği ne olursa olsun, bürokratik makinenin birey üzerindeki baskısı böylece pek büyük oranlarda güçlendirilmiş bulunacaktır. Çünkü polis memurlarının polis örgütü daima daha kusursuz bir düzen aramakta olan bu ayrıntı müfettişleri birliği, engizisyonvari denetlemelerini durmadan daha ileri itmek için onu kullanmaktan başka bir şey yapamaz. Gülliver gibi binlerce sağlam ip tarafından bağlanmış olacağız. Ve bu hayal bilim değildir. Dünya hükümeti toptan bir soyutlama, yani soyut bir totalitarizm ile eğer gözümüzü açmazsak yarın kurulabilir. Söz konusu edilen bütün bunlar yine de polis olayının gözle görülebilir gösterisinden başka bir şey değildir. Çünkü olağanüstü fişlikler, bu miğferli bölükler sonunda kafamızdaki takanakların maddesel izdüşümlerinden başka şeyler değillerdir. Bu vurucu kollar önce içimizde doğarlar. Herkesin kendinde taşıdığı vahşinin zincirden boşandığını gören tehdidi altında ancak sıkıca gözetlenen özgürlük içindekinden başka şekilde birlikte yaşanamayacağının kolektif korkusu bunları salgılamaktadır. Wilhelm Reich Faşizmin Kitle Psikolojisi adlı kitabında bu korkunun cinsel kaynaklı olduğunu ve yasaklamalardan yaratıldığını belirtiyor. Bundan içe tıkmalar, yoksun etmeler, nevrozlar, bastırılmış usa aykırılık, bazen nazizm gibi delilik bunalımları halinde tekrar ortaya çıkıverirler. Ulusları elde daha iyi tutmak için cinsel tabular bile icat edilmemiş olsalar bile, insanları elde oynatmak için yine de az değersiz değillerdir. Zihin polisi adını verdiğim şeyin özünü bile meydana getirmektedirler. Ailenin çocuğa aktardıkları onlardır, eğitimin taşıdığı onlardır. Süreç bireyleri biçimlendirir, başka deyişle onlara bir doku verir fakat onları ortak bir kalıba da döker. Zihin polisi. Naziklik görgü kentte birlikte yaşamayı öğrenmiş olan uygar insanlara özgüdür. Fakat genel alışkanlıklara boyun eğmeye zorlayan jestlerin tümünü de meydana getirirler. Zihin polisidir bu, kabul edilebilir eylemler vardır, öyle olmayanlar vardır. Çocuğunun kötü hareketine kızan baba, bu yapılmaz diye bağırarak özel yakışıklıktan başka bir şey olmayan evrensel bir yasa kurar böylece. Özgünlük icat herkesçe kabul edilmiş törelere uymama, gerçekten yalnız tam ılımlılara katlanan toplum tarafından kolayca kullanılabilir değerler değillerdir. Öte yandan caddelerde kışkırtıcı sloganlar tekrarlayarak gösteri yapmak kabul edilebilir mi? Elbette hayır. Mayıs 1968'de iktidarda bulunanlar tam bu görüşte olarak barikatları dikenlerin toplumun çapulcu ve ayak takımı sınıfını temsil ettiklerini söylediler. Bu serseriler belki öte yanda profesörler, mühendisler, mimarlar idiler. Fakat bu anda zihin polisine aldırmıyorlardı. Çalışma diye öğretiyor Ray, cinsel enerjinin başka bir biçimidir. Fakat modern zamanlarda kaç işçi çalışmalarından haz duyuyor. Yoksun kalmalar açıkça bundan doğar, saldırganlık da öyle. Geçenlerde bir gazetenin duvar ilanı üzerinde şu okunabilmiştir: genç, dinamik, saldırgan bir girişim. Niteleme en canlı kuvvetlerin verimlilik, genişleme ve pazarlar ele geçirme yararına olarak kullanılmasının açıklayıcısıdır. Kışkırtma davranışıyla zihin polisi burada işini iyi yapmıştır. Malı insan çalışmasının meyvesini satın almaya daha çok ve daha hızlı tüketmeye isteklendirmeler. Ayrıca çoğunlukla cinsel enerjinin kullanılması daha çok sapıklığı üzerine kurulmuştur. Bundan artık bir yoksun bırakılma ve daha ileri itilmiş bir zihin polisi tarafından müşteri yurttaşları daha sıkı bir şartlandırmayı gerekli kılan büyük bir dengesizlik doğar. Yine bundan toplumlarımızda psişik bozukluklara yakalanmış bireylerin sayısında bir artma olmaktadır. Fakat toplum tarafından akıl hastası diye nitelenen adamın daha çok toplumsal akıl hastalığından kurtulmak için kendi tarzınca kaçıp kaçmadığı soruluyor. Onun varlığı kendisi bir akıl hastanesine kapatan ya da bir psikanaliste teslim eden topluluk tarafından çekilmez olarak duyulur aksine. Psikanalistin birinci görevi ise verimli bir insan olması için onun toplum kitabının satırları arasına tekrar sokulmasını sağlamaktır. Bundan dolayı psikanalist zihin polisinin bir memurudur. Bu koşullar içinde uygar bir toplumdan mı ya da bir polis toplumundan mı söz etmek daha doğrudur? Polis kavramının anlam belirsizliği sürüyor ve derinleşiyor. Edep gerekleri benlik üzerine her an bir bastırma gibi duyulma tehlikesi gösteren bir basınç yaparlar. Sınır nerededir? Bu kaymayı önlemek olanağı var mıdır? Örgütlerimizin bu dengesizlikleri nereden geliyor? Eski Yunanistan'a bir dönüş burada kaçınılmazdır. İsa'dan önce 415'te kışkırtmış olduğu Peloponez savaşlarını yeni kazanan Alkibiades, dünyayı yani Akdeniz'i ele geçirmek istedi. Fikri önce Sicilya'nın Siraküza'ya ait yerleri işgal etmek ve onları Kartaca'ya, Libya'ya, sonra da İtalya'ya karşı hareket üsleri gibi kullanmaktı. Aylar boyunca yorulmadan büyük kandırma yeteneğini ortaya döktü. Altınlar dağıttı ve gelecek başka hazineleri gözlerde canlandırdı. Entrikalar zoruyla büyüğü ihtiyatlı Nikias'ın yanında seferin komutanlığına atandı. Silahlandırılmış gemiler demir almaya hazır Pire'de toplanmış. Birlik gemilere bindirilmeyi beklerken aylak aylak dolaşıyor. Başarıları dizisince sayısı ve şiddeti artmış olan düşmanları homurdanıyorlar. Ilımlılar çılgınca serüvenlerin devleti nereye sürüklediğini gören kaygılı demokratlar. Fakat ayrıca kıskançlar, her şeyi yapmaya hazır kinciler de bunlar. Hareket edileceği günün gecesi yol kavşaklarını koruyan Hermes heykellerinin cinsel organları kesiliyor. Kutsal şeylere çok büyük bir saygısızlık bu. Plutarkos, bu genellikle böyle işlerle pek ilgilenmeyenler de daha çok kimseyi dehşete düşürdü ve altüst etti diyor. Akropolis'ten inen sokaklarda söylentiler dolaşmaya başlıyor. Önce felaketten Korentlileri sorumlu tutmak düşünülüyor. Fakat bu saçma, onlar müttefik. Sonra tanrıları kırıp döken aşırı sarhoş bir gençler grubu akla geliyor. Hayal güçleri sıkı çalışıyorlar. Halk olağanüstü nedenler olmaksızın kimsenin bu denli ağır bir eylemi işleme cesaretini asla göstermemiş olacağını düşünerek bu olayla çok ilgilendi ve korktu. Senato ve halk toplandılar. Birden Alkibiades'in dostları arasında sayılmayan bir hatip, Atina'da oturan birkaç köle ile birkaç yabancıyı çıkarıp gösterdi. Bunlar genç generali çevresindeki neşeli gece eğlencesi arkadaşlarıyla Hermes'in süslerini kırdığını görmüş olduklarına and içtiler. Dahası sarhoşlukla Eleusis'in kutsal sahne oyunlarının taklidini yapmış ve Ceres ve Propinos tanrıçalarına hakaret etmiş olmalıydı. Halk Alkibiades'e karşı pek öfkelenmiş ve gücenmişti. En sert düşmanlarından biri olan Androkles ise halkı daha çok hırçınlaştırıyor, öfkelendiriyordu. Alkibiades ansızın sıkışmış buldu kendini. Pek parlak generalin düşmanlarınca ortaya çıkarılan sahte tanıklıklar mı? Düzenci bir beyin tarafından iyice kurulmuş bir kışkırtma mı? Ya da Alkibiades suçlu mu? Fazlası bilinmiyorsa da suçluluğu bir kez için olanak dışı gibi görünüyor. Her zamanki gibi bir kahinliğe boyun eğen meclis onu yargılamayı reddediyor. Üzerinde ağırlığı çöken korkunç kuşkulara karşın hiçbir şey olmamış gibi Sicilya'ya hareket etmeye zorluyor. Filonun başında ayrılır ayrılmaz daha geniş bilgi olmaksızın onu ölüme mahkum ediyorlar. Yola çıkınca diyor Plutarkos, düşmanları daha kıyıcı bir şekilde saldırdılar. Cürmüne Hermes'in tasvirlerini kırmış olmasını, dinsel sahne gösterilerinin kutsal törenlerine karşı alay tarzında saygısızlık göstermesine ekleyerek, halka iki eylemin şehrin hükümetini devirmeyi amaçlayan aynı komplodan ileri geldiğini anlatıyorlardı. Halk bundan o denli öfkelendi ki benzer suçla az ya da çok şüphe edilenlerin hepsi hapse atıldılar. Küçük tarih olgusu açıktır. Eski çağ devletinde tanrıların kendileri düzeni garantileyenlerdendi. Din toplumun bütün üyelerini birlikte aynı kalıba döken çimentoydu. Politik zihin polisi, Atina ya da Hermes idi. Saldırıya uğramış olduğundan kuşkulanan Alkibiades bu aradan rejimi devirmek istemişti. Cinsel organlarının koparılması olayında Atinalıların hemen bir yıkıcılık ve bir tiranlığın kurulması girişimini gördükleri Hermesler onları generalin sonraki ihanetlerinden daha çok sarstılar. Atinalılar bunları üzücü, kınanacak fakat gizli bir komploya katılmayan hareketler sayıyorlardı. Genelleştirerek denilebilir ki tüm uygarlıklar hiç değilse sanayi çağının yükselişine dek iki sütun üzerine oturmuştur. Görülebilir düzenin sorumluları, başkan, prens, bakan, konsey savaşçıları ve görünmeyen ile ilişkilerle görevli adamlar, rahipler, büyücüler. Kısacası bir kışkırtma davranışında olanlar ötekiler ve gökten yardım isteyenler berikilerdir. Bu toplumsal oyunda iki kategori arasındaki ilişkiler ve onların önlemleri ne olursa olsun ülkeye ve zamana göre pek büyük değişikliklere uğrarlar. Yukarıda düzeni garantileyen ve ideal uyumun iz düşümü olan bir tanrı ya da tanrılar, aşağıda değerlerin tersine dönmesi bir yana gözetmenler kategorisi vardır. Bu şema Katolik dinin Avrupa'ya son halde gelişiyle doğru kalıyor. Uygarlığın çimentosunu oluşturan odur. Orta çağda piramidin aşağısından yukarıya doğru her bağımlı derebeyine bir yeminle efendiye fides ile bağlıydı. Tanrı efendilerin efendisi olduğundan onu imparator ya da papa canlandırıyordu. Bu mutlak monarşi ile de geçerli kaldı. 14. Louis tanrısal hakkın kralıydı. Fakat daha o sırada uzun zamandan beri rollerin dağılmasında bir buyruklara karşı gelme hareketi olmuştu. Hristiyan dininin zaferi ona çok büyük bir cismani güç elde etmesini sağlamıştı. Papaların ve piskoposların orduların başında at koşturdukları görülmüştü. Papazlar sınıfının kendisi aşama sırasınca düzenleme yaparak bir inanç ordusu halini almıştı. Sonra Tanrı adına yığınlar üzerinde bir egemenlik aygıtı olmuştu. Elbette rahipler görünmeyenle bu din tarafından kurulmuş özel tarza göre ölüm, Tanrı, kurtuluşla ilişkilerle görevli olmayı sürdürüyordu. Fakat geniş bir şekilde madde alanına taşıyorlardı. Hakiki ruhun önleyici polisleri olmuşlardı. 18. yüzyılın filozofları baş kaldırdılar. 1879 devrimi patlak verdi. Burjuvazi iktidarı aldı. İlk tedbiri Tanrı'yı öldürmek oldu. Tanrı esininin egemenliği arkasından aklın egemenliği geldi. Varlıklı cismani yan, aristokrat savaşçının ve bilim adamı görünmeyenle ilişkilerden peygamberin yerini aldı. Elbette burjuvazi egemenliğini yürütmek için o çok iyi araçlarla inancı uzun zaman kullandı. Fakat Tanrı'nın öldürülmesi geriye dönüşsüzdü ve din her gün arazi kaybetti. Bilimsel ilerleme kültünün onun yerini alacağına inanıldı. Yeni efsane ileri atıldı. Ama sonra şunu aydınlığa çıkarmak gerekti. O söz götürmez maddesel yararlar getiriyorsa da, aksine gezegenin uyumunu düzeltmiyordu. Halkın afyon dininin yerini sadece bilim almıştı. Böylece batı uygarlığı çarçabuk yeniden dengesizlik haline geldi. Her şey iktidar isteğinin ürkütücü bir artışına koştu ve artık hiçbir şey toplumları birlikte kaynatmadı. Bu koşullar içinde merkezkaç kuvvetler yıllar boyunca artmaktan başka bir şey yapamıyorlardı. İktidardan sorumlu olanlarla mutluluk paylarından yoksun bırakılmış olduklarını düşünenler arasında sürekli bir savaş başladı. Günümüzde de sürüyor. Bununla birlikte temelinde polis olan bu savaş hemen varlıkların iktidarı almasıyla patlak vermedi. Yalnız şehir proletaryasının ileri atılımıyla ve kendisini boyun eğmiş bir durumda tutan dinsel inançlardan kurtuldukça gelişti. Örneğin 19. yüzyılın sonundan önce Batı Avrupa'da geçmiş olan polis kışkırtmalarının hiçbiri aslında yıkıcı savaş çizgisine sahip değildir. Klanlar ya da bu dünyanın büyükleri arasında hesaplaşmalar söz konusudur. Halk sınıflarına karşı icat edilmiş ince dalavereler yoktur. Onların ayaklanmalarını, belirtme aracına hiç sahip olmadıkları bir uyarmayı hesaba katmadan, madem ki kan içinde bastırılıyordu, kurnazlık kullanmak neye yarardı? Bir dereceye kadar haksız olarak modern polisi icat edenlerden biri sayılan Fouché'nin durumunu ele alalım. 13 Haziran 1807'de Rouen'deki aslarından birine "Bu tür işlemler haklı görülemez" diye bildiriyordu. Hakiki polis cürüm olanaklarını uzaklaştırır ve asla onların fırsatlarını sağlamaz. Suçları önler, onları kışkırtmaz. Bu gibi tuzaklar kamu kuvvetini yeneceğinden her zaman emin olmadığı tehlikelerin içine atar. İşte aynı zamanda 100 entrikayı hiç yanlış adım atmadan yürütebilecek bir adamın pek demokratik bir davranışı. O Napolyon'un elbe dönüşünden sonra bir yanda Metternich'le, Bourbonlarla, Wellington'la sürekli bir şekilde mektuplaşırken tekrar bakan olacaktır. Bir yandan Lafayette'i ve yurtseverleri okşarken 18. Louis'e hizmetlerini sunacaktır. Aynı zamanda da Waterloo sırasında savaşın planlarını Wellington'a götüren bir haberci yollayacaktır. Ama çok geç varması için yolun üzerine yeterince pusular serperek. İç tedirginlikleri onu rahatsız etmiyorlardı. Gerçekte bu kavram onun bilmediği bir şeydi. O halde bu bilge ve ılımlı durum ait olduğu sınıfın üyelerini kışkırtma arzusuna sahip bulunmama olgusuyla değilse neyle açıklanır? Gerçekten onun tarafından düzeni sürdürmeye konulmuş özen ve yetenek fanatizme dek gitmiyorduysa, monarşist olsunlar, cumhuriyetçi olsunlar, klanının insanlarıyla fazla bozuşmayı istememeye bakıyordu. Napolyon'un yıldızının solmaya başlaması halinde kendine onların yanına geçme olanağını ayırmayı yeğe buluyordu. Günün karşıtlarını tam bir tatlılık ve kurnazlık çalışmasıyla, söz verişlerle, öğütlerle, baskılarla, hatta tutuklamalarla, sürgünlerle ve hapse atmalarla yumuşatmaya girişmek daha iyiydi. Fakat idamlar mümkün olduğu kadar az yapılmıştır. İnsanlıktan çok çıkar sorunu. Birinci konsül bir karşı polis kurmaya dek gitmişti. Bugün buna paralel polis diyoruz. Başlıca görevlerinden biri gözetlemekti ve gerektiğinde aşırı iki yanlı bakanınkine karşı gelmekti. Beklemek gerektiği gibi iki kuruluş arasındaki rekabet sık sık arttırmalar halinde çığırından çıktı. Restorasyondan ve ikinci imparatorluğun öncüllerinden sonra Fransa'da yıkıcı savaş ancak gerçek olarak anarşist patlamalarının büyük çağında başladı. O zaman Ağustos'ta Vaillant'ın ellerine bir bomba koyan Puybaro, güvenlik müfrezesinin daha iyi bastırmak için güvensizliği kolaylaştırdığı görüldü. Hatta bir polis müdürünün Louis Andre'nin ihtilalci bir gazeteyi finanse ettiği de görüldü. Anılarında kendisi şu küçük hikayeyi anlatıyor. Saygıdeğer meslektaşlarımın yok edilmesiyle dünyayı şaşırtmayı önerirlerken, aynı zamanda anarşistler iyi sözler yaymak için bir gazeteye sahip olmak istiyorlardı. Onların olay ile propaganda tasarılarıyla savaşımda da hiç değilse öğretilerinin basın yoluyla açığa vurulmasını kolaylaştırmak zorunda kaldım. Ama onların minnettarlığından kendimi kurtarmak için neden yoktur. Fesat arkadaşları para verecek birini arıyorlardı. Fakat kirli sermaye onların çağrısına karşılık vermek için hiçbir ivedilik göstermiyordu. Kirli sermayeyi anarşist bir gazetenin yayınlanmasını kolaylaştırmada yararı olduğuna inandırmayı başardım. Anarşistlere bir gazete vermek, fesatlıklar salonu ile polis müdürünün çalışma odası arasına bir telefon yerleştirmekti. İyi giyinmiş bir burjuvayı onların arasındaki en aktiflerinden ve en zekilerinden birini bulmaya gönderdim. Ajanım ona ecza maddeleri ticaretinde bir servet elde ettiğinden gelirlerinin bir parçasını anarşist propagandasını kolaylaştırmaya ayırmak istediğini açıkladı. Louis Michel yazı işlerimin bir yıldızıydı. Büyük vatandaş kendisine oynamaya bıraktığım rolün bilincinde olmadığını söylemeye ihtiyacım yok. Ve her iki cinsiyetten birkaç fesat arkadaşının saflığına, kurmuş olduğum tuzağa biraz utanmasız da itiraf etmiyorum. Her gün bir yazı işleri masasının çevresinde Hareket Partisi'nin en yetkili temsilcileri toplanıyorlardı. Uluslararası yazışma ortaklaşa inceleniyordu. İnsanın insan tarafından sömürülmesini sona erdirmek için alınacak tedbirler üzerinde tartışılıyordu. Bilimin ihtilalin hizmetine koyduğu reçeteler karşılıklı iletiliyordu. Ben daima toplantılarda temsil edildim ve gerektiğinde görüşümü bildiriyordum ki bu birçok kez paratonerlik görevi yaptı. Andrew sonu gelmemiş olan bu hikayeyi anlatmakla görünür bir şekilde çok eğleniyor. Çünkü kaba kurnazlığı daha ileri götürmeye cesaret edememiştir. Gerçekten fesatçılar Saint Germain'deki zararsız Thiers heykeli üzerine pamuk barutu dolu bir sardalya kutusu atar atmaz deneyinden vazgeçmenin daha ihtiyatlıca olduğunu düşündü. Belki işler ağırlaştığı takdirde Dalaveresi'nin ilk aldanmış kişisi olup olmayacağını sormuştur kendi kendine. Ne olursa olsun Fransız polisinin en güzel entrikaları hemen hemen aynı çağdan başlayarak korkunç gizli Rus polisi Okrana hesabına çalışan Rus meslektaşları tarafından gösterilen incelik hakiki deha buluşu karşısında pek acınacak gibi görünüyor. Örnek olacak şekilde abluka edilmiş bu toplum içinde küçük sayıda bir ayrıcalıklar polis baskısı çoğunluğu ezmekte olduğundan uygar bir şekilde yaşadıklarını ileri süremezler. Ayaklanma tarafından kabul edilen biçimler o denli şiddetli, düzeni sürdürmek için gösterilen enerji de o denli büyük oldu. Bolşevikler 1917'den sonra Petrograd'da Fontanka rıhtımının dolaplarını açtıkları zaman şaşkınlığa uğradılar. Okrana'dan korkmayı öğrenmişlerdi. Fakat yine de bu fiş dolabının içinde düzenli 35 bin kışkırtıcı ajanın bir listesi bulunduğunu hatırlarına getirmiyorlardı. Ayrıca Okrana'nın ajanlarının kendilerine vermiş oldukları yıkıcı savaşın şöyle kurallaştırılmasından haberleri de yoktu. Hareketleri yalnız en büyük faaliyetleri anında yok etmek ve en ufak girişimlerde durarak çalışmasını bozmamak. Okrana'nın işbirlikçilerini yalnız eşit önemdeki ihtilalcilerle aynı zamanda onlara karşı kuşku uyandırmayacak şekilde tutuklatmak ya da salıvermek. Onların partilere sızmasını kolaylaştırmak ve gerektiğinde kendilerinden daha önemli militanları oradan çıkararak aşama içinde ilerlemelerini kolaylaştırmak. İşte alınmış ajanların hakiki bir el kitabının varlığını keşfettiler. Zayıf karakterdeki hayal kırıklığına uğramış ya da parti tarafından incitilmiş, yoksulluk içinde yaşayan, kaçak ya da sürgüne mahkum edilmiş ihtilalciler orada seçkin adaylar gibi görünüyorlardı. Pratik bir sorguya çekme kılavuzu hazırlanmıştı. Kişiyi baş başa sorguya çekmek, onu kandırmak için grupların kavgalarından, militanların hatalarından yarar sağlamak. Kışkırtıcı ajanın bir elle oynama kılavuzu, daima aynı inceleyen görevli ile iş yapılması, buluşmaların bin değişik ölçüde uyarak seçilen ve en kuşkulu belirtide terk edilen gizli dairelerde olması. Gizlice izlemeler, partilerin içine sızmış haber vericilerin raporları, gazetelerin ve ihtilalcilerin yazışmasının, bu şifreli ise de Okrana, Zibine diye birine öyle dahi bir şifre çözme uzmanına sahipti ki, Lenin 1917 ihtilalinden sonra onu alıkoymuştur. Sistemlice okunması sayesinde elde edilmiş bilgileri özetleyen açık ve imgelerle dolu sentezler buldular. Bir gün artık kimsenin sözünü etmediği şu yoldaşın ya da şu grubun sonunun nasıl olduğunu keşfettiler. İnanılacak gibi olmayan korkunç ama yine de ihtilalin üstün gelmesine engel olamamış düzen ve dolaplar. Fakat bunun için 3 milyon proleterin büyük şehirlerde yığılması gerekti. Onların çarın yarı tanrılığına inançlarını yitirmesi ve nihilist, sosyalist, ihtilalci ya da sosyal demokrat insanların Okrana'ya karşı gelme cesaretini canlarıyla ödemeyi önceden kabul etmiş olmaları zorunluydu. 12. ayrımın sonu. Sayfa 150.